Merhabalar efendim. Hayrola da tekrar beraberiz. Uzun bir ara vermiştik. Biraz da pandemi sürecinden kaynaklanan bir takım sıkıntılar. Ama bugün inşallah tekrar sizlerle beraberiz. Muhterem Mehmet Emin Okur abimizle beraber. Bendeniz Mehmet Lütfü Arslan. Hepinizi muhabbetle selamlıyoruz. Mehmet abi hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Uzun bir ara vermiştik.
Bismillah hayrolsun inşallah. Ara vermiştik ama siz böyle pandemi falan dediniz. Biz pandemide de çekiyorduk. Evet. Esas ara sebebi sizin Çankaya'ya çıkmanız oldu.
Onlar hepsi geldi geçti
evet,
Mehmet
abicim. Evet, hayır olsun yine.
Olur böyle bir takım görevler,
olabilir,
takım efendim görevlendirmeler.
Olabilir.
Mehmet abi hayrola bu süreçte tabii hayat devam ettiği için bir inkıta olmuş olsa bile siz bir hayırlı işlerde devam ettiniz. Yani hayatınız hep hayra üzere olduğu için elhamdülillah. Neler yaptınız bu süreçte? Ne tür hayatınızda değişiklikler oldu?
Ay.
Hani şöyle programımızın gidişatı açısından bilmemiz gereken özellikle bizi dinleyenlerin, izleyenlerin şöyle bir değişiklik olmuş. O zaman ona göre dinleyelim Mehmet hocamızı diyeceğimiz bir...
Yok,
mesela
hayır,
profesör oldunuz
aynı,
benim bildiğim.
Aynen, bir teviye devam etti, evet.
Evet, profesör oldunuz.
Yani şunu söylemek istiyorsanız söyleyebiliriz. Yani ben profesördüm, sen değildin. Ama şimdi ikimiz de profesörüz, aynı. Onun için mi tekrar
yok,
başlıyoruz?
Öyle bir şey demiyorum Mehmet
evet
abi. Haddimi bilirim. Yani 6 ay önce sizden...
bir kıdem farkımız var.
Estağfurullah.
Bunu illa da...
Şöyle ama dikkat ederseniz... bir bu iş bizim bir rektör hocamız vardı. Allah selamet versin. Öyle derdi. Bu işi kesinlikle sen kendin aldığını düşünmeyeceksin. Sana verecekler.
Evet.
Yani aldım diye bir şey yok. Sana verirler. Jüri sürecinde.
Eyvallah. Aslında hocamız çok doğru söylemiş ama onun bir ileriki boyutu daha var. Onun sana verecekler dedikleri de vermiyor aslında. Esas
evet,
veren veriyor.
Esas Cenab-ı Hak veriyor.
Evet,
hamdolsun.
Biz oradayız.
Şimdi orada Mehmet abicim bu hani son dönemde ben şeyi de görüyorum profesörlerde. Biraz da hani sizin de belki bundan sonraki hattı harekatınızı tayin edecek bir belki şey olabilir. Profesör titrini kullanmıyor artık profesörler.
Evet.
İşte bunu bir tür ya herkes profesör oldu. Herkes efendim böyle bir.
Ucuzladı gibi geliyor.
Ucuzladı gibi. Dolayısıyla ben ismimi artık bundan sonra Mehmet Emin Okur. Yani Profesör Doktor Mehmet Emin Okur'dan daha ziyade Mehmet Emin Okur olarak ben bir neşvi nema bulayım.
O da yanlış değil mi hocam? Şimdi hani profesör titrini kullanmamak için profesörlüğü almayı bekliyor. Ve ondan sonra diyor ki benim adım daha önemli. Biz zaten hep öyleydik. Biz titirlerle gelmedik. Onun için çok bir şey fark ettirmiyor yani bu titirler. Bizim isim olarak çıkıyoruz. Burada da öyle. Siz demeseniz kimse de bilmez aslında bizim titrimizi değil mi?
Şöyle ama ben bunu niye özellikle sordum? Böyle biraz hani amiyane bir tabir ama profesör olunca saçmalama hakkı doğuyormuş Mehmet abi. Dolayısıyla siz Profesör Mehmet Emin Okur olarak artık her şeyi söyleyebilirsiniz.
Ha.
İç altında bir hikmet arayacaklar. Hoş biz sizden hep böyle zaten hikmetli sözler işitmeye.
Tam da ben de onu söylüyordum hocam.
Hazırız
zaten.
Ama. Evet.
Biz hep saçmalıyorduk zaten. Onun için profesörlük titrine lüzum yok. Yani biz kendi ismimizde söylüyorduk. Yine söyleyeceğiz. Onun için
Mehmet abi insanların saçmalama hakkının olması güzel bir şey değil mi?
Güzel tabii yani. Saçmalama her şey zıttıyla bilinir hocam.
Evet.
Yani onu olmasa hakikat doğru
tabii,
nasıl kıyas edilsin?
Tabii
bilin.
Hikmet hep hikmet. Bir hatta, müddet sonra o insanı yoruyor. Ruh
doğru,
da yoruluyor
doğru,
bu anlamda.
Doğru. Yani bir de hani bazı şeyleri anlatmak için tam zıddıyla söylemek lazım ya.
Hmm.
O söyleyince daha insan böyle ya işte demek ki burada bir şey var. Hep doğruyu söylediğin zaman bir yeknesaklık oluyor. Ama çok ters bir şey söylediğin zaman çocuklarda da bir psikoloji bu. Yani
o aradaki farkı nasıl ayıracağız? Şimdi saçmalama deyince sanki böyle tamamen faydasız.
Yok.
Karşısındaki de hakikatin kendisi dolayısıyla bundan sakınmak lazım mı? Hayır, aslında öyle bir şey yok. Biz saçmalamak ya da işte bu tür nükteli
evet
sözler derken aslında hakikati farklı bir şekilde ifade etmenin yolunu arıyoruz.
Tam da onu söylüyoruz. Yani mesela çok bilindik bir şey söyleniyor sana. İşte şöyle yapaydın. Ha ya o hiç aklıma gelmemişti falan deyince o da diyor ki ya evet bu da söylenmezdi yani. Herkesin aklına gelebilecek bir şeymiş gibi. Veya bir çocuklar da ağzından bir şey çıkıyor. Bak ne kadar kibar konuştuğun, ne güzel oluyor değil mi falan deyince çocuk da böyle bir duruyor. Anladın mı? Öyle yani kastettiğimiz.
Evet. Tabii bunları evet tabii anlamamız biraz vakit alacak.
Olur tabii siz de 6 ay önce profesör oldunuz. Saçmalama hakkını 6 ay evvel kazanmışsınız demek ki.
Mehmet abicim, gündem de çok hareketli. Türkiye gündemi hiçbir zaman zaten biliyorsunuz sakinleşmemiştir.
Benim sizden soracağım bir şey var hocam.
Buyurun efendim, ne demek?
Yani siz tabii halkla daha hemdemsiniz. Halka mal olmuş bir kişiliksiniz. Geziyorsunuz Niğde'dir, Osmaniye'dir, Çorum'dur. Buralarda hayrola yayından kalktıktan sonra böyle size büyük talepler oluyormuş. Oldu. Önünüz kesiliyormuş.
Oldu, evet.
Evet, onlardan biraz bahsetseniz yani, bize.
Evet.
Yani şeye mesela çıkıyor musunuz bir yayla şenliğine orada bile. Değil ya mi? İşte ya. Sizin evet. izleyicileriniz sizi buluyormuş.
Evet.
Biz tabii oralarda...
Şöyle Mehmet abi, ben şunu gördüm. Tabii bunlar müfeyyit olaylara dayanarak siz bir genel işte akademik kişiliğin vermiş olduğu bir bu aslında alışkanlık yani.
Evet.
Bir takım müfeyyit olaylardan... Bir kanun, bir teori çıkartmaya çalışıyorsunuz.
Evet, evet.
Maşallah tam da titrinizin gereğini yerine getiriyorsunuz. Ben hemen dolayısıyla onun bir sonraki adımına geçeyim. O da şudur. Onu izahsa dediğinde söylüyorum. Demek ki bir hakikaten dinleyici kitlemiz varmış. Onu gördük. Hmm. İzleyici kitlemiz varmış. Fakat bunlar sessiz çoğunluk Mehmet abi. Benim anladığım kadarıyla. Yani bu aslında bizim düşünmemiz gereken bir şey. Yani bizim konuştuğumuz ve kendilerine hitap ettiğimiz insanlar çıkıp böyle bir şey söyleme ihtiyacı hissetmiyorlar. Sadece bizim sesimiz kesildiğinde böyle lütfen ya sizin bir program vardı onu bir tekrar dinlesek evet. diyorlar.
Dolayısıyla şu da olabilir değil mi hocam? Yani onu biraz ihsas ediyorsunuz. Sessiz bir çoğunluk var. Her söylediğimizi onaylıyor.
Evet.
Öyle de değilmiş ama size geldiğinde... Bazı hiç beklemediğimiz yerlerde dinleniyormuşuz
evet.
ve tepki de görüyormuşuz konuştuklarımızla alakalı.
Evet, evet, evet, güzel. Ama bunları bize iletmekte o noktada sıkıntılar. Hani
evet.
bizim
biz hep sükut oluyor, ikrardan geliyor diye kabul ediyoruz.
Bizim milletle ilgili de şöyle bir şey vardır Mehmet abi. Bizim millet söylemez, söylenir derler. Söyleniyor insanlar kendi kendilerine aralarında konuştukları zaman. Ya işte bu da söylenir mi falan filan diye. Ama onu sana iletme noktasında, ya bunu niye böyle söylediniz noktasında biraz... Cimri mi desem, daha iktisatlı mı desem, daha böyle geri duruyor yani.
Belki de şunun için ya şimdi bunlara bir laf söylesek. Hani söylemiş ya bir dokun bin a eşit şu kaseyi furfardan diye.
Fafurdan.
Yani, fafurdan diye. Ya bunlara bir laf söylesek 40 tane laf söylerler bize deyip en iyisi susmak diyor.
O potansiyel var bize diyorsunuz Mehmet abi.
Ben de onu özellikle burada söylüyorum ki laf etmesinler. Kolayına.
Şöyle aslında o övgüler de yergiler de sonuçta bir
eyvallah.
Bizim için. Evet. Çok da böyle bir hakikaten dediğiniz gibi Anadolu seyahatlerimizde ya güzel gidiyordu tarzında şeyler aldık, geri bildirimler. Ama ben konuşmayan çoğunluğun esas gündemi tayin ettiğini düşünüyorum.
Evet.
Onlar ne düşünüyorlar hiç bilemeyeceğiz Ömer abi.
Konuşmayan çoğunluktan daha çok sanki bir de dinlemeyen çoğunluk var.
O da bir ayrı bir dünya.
Yani nihayetinde. Ben de dolaşıyorum. Bana hiç Bodrum'da, Çeşme'de, Mekanos'ta hiç kimse işte dinliyoruz programınızı niye bıraktınız diyen olmadı.
Evet, evet. Siz... Oralardaki esas evet. çoğunluğa ulaşmak
evet,
lazım Mehmet
doğru,
abi.
Doğru, doğru.
Onlarla ilgili de böyle bu süreçte herhangi bir tefekkür ameliyesi yaptınız mı? Yani diyelim evet. bir sene biz program yapmadık. Yani biz hayrolayı çok daha geniş kitlelere... Özellikle sesi çıkan kitlelere nasıl iletebiliriz diye.
Evet.
Böyle bir şeyiniz oldu mu?
Oralar genelde tefekkür makamı değil hocam. İbret makamı olduğu için o manada istifade etmek lazım.
Ama ibret tek taraflı olmaz ki Mehmet abi.
Evet.
Yani siz tamam ibret alıp almak için gidiyorsunuz o bahsettiğiniz biraz önceki adlarını bile bilemediğimiz yerlere.
Evet.
Ama oralardaki insanlara da bir tebliğ, bir şeyler iletme gayeniz yok mu? Olmayacak
mı? Her zaman var. Dünyanın her köşesine var. Ben de burada biraz doğrusu... Sizi tahrik etmek için buraları zikrettim. Ben oralara da gitmedim yani. Hakikaten. Gitmişliğimiz vardır. Eski müktesebatımız dolayısıyla söylüyorum. Yoksa ben oralara da gitmiş değiliz. Oradan da bir şey beklemiyoruz
gitmek
zaten.
Gitmek caiz evet. değil mi Mehmet abi? Buradan onu
belli
çıkartalım.
Belli bir amaç için gidilebilir hocam evet. yani. Belli aylarda yani.
Seyahatin şartları var evet, malum. İlim için gidilir.
Kış aylarında vesaire gidilebilir.
Kış aylarında.
Gidelim hocam sizinle de. Yani... Orada ihtiyaç var. Çağırmıyorlar mı sizi? Hep mi Osmaniye'den, Niğde'den çağırırlar hocam?
Yok. Geçen Denizli ve Antalya'ya
biraz
gittik.
Daha sıcak denizlere yaklaştınız.
Antalya'ya gittik Mehmet abi.
Evet.
Antalya'da gerçekten o şeyi gördük. Yağmurluydu ama Antalya şu anda özellikle bu yeni misafirlerini bekliyor. Malum bu Rusya,
evet,
işte
evet.
Avrupa buralardan insanlar geliyorlar. Oteller doluyor.
Soğuklar başladıkça herhalde... leylekler gibi Avrupalılar göç edecek sıcak evet, evet.
yerlere. Bunu nasıl yorumluyorsunuz Mehmet abi? Bu hani son dönemde hani Putin'in özellikle Avrupa gazını kesmesinden kaynaklı çok ciddi bir orada kara kış beklentisi var.
Evet, evet.
Üşüyeceğiz, donacağız diyorlar. Dolayısıyla özellikle emekli kesim bizim sıcak denizlere inmeye başladılar.
Ya, hocam bizim tabii direkt şeyimiz değil. Burada çok da tepki görebiliriz. Malum yani cehennemin de sadece sıcaklıkla değil soğuklukla da imtihan ediliyor.
Evet.
Soğuk cehennemleri var değil mi? Siz
tabii.
daha iyi bilirsiniz.
Estağfurullah.
Onun bir tecellisi diye düşünüyorum yani. Soğuk da bir imtihandır.
Hmm.
Hatta orada berden selama deyince yani orada hani soğuk ve selametli ol. Yani soğuğun da evet. sıcaklık soğusun evet. diyor ama öyle bir o dereceyi geçerse etki. O da yakar adamı.
Evet, evet.
Yani sanki böyle bir tecelli var gibi geliyor bana.
Evet.
Evet. Çok mu birdenbire şeye geçtik hocam?
Evet birden böyle Mikanos'tan evet. Berden ve Selama'ya
ama
geçince
işte sıcak, işte
bu soğuk. Da aslında Hayrola'nın manevra kabiliyeti
tabii,
değil mi Mehmet abi?
Tabii,
yani onu
tabii.
da şey yapmak lazım, söylemek lazım. Şimdi tabii sıcak gündemde de özellikle bir Türkiye'de tabii halkın ya da milletin değerlerimizle ortaya koymuş olduğu yönetim biçiminin hani birçok yerde işte o sessiz yoğun çoğunluğun tecelli etmediğini, hani iktidar olsa da muktedir olamadığını biz görüyoruz. Bunun hala bir takım kırıntılarının işte azınlıkta da olsa böyle bir takım köşe yerlerde mensuplarının olduğunda son dönemde müşahede ediyoruz.
Evet.
Bunların en önemlisi bugün Türkiye'de bütün doktorları hani sağlık belki çalışanlarını en önde giden neferlerini temsil eden bir kurumun başındaki ismin ordumuza yönelik ortaya koymuş olduğu o hani çirkin yakıştırma.
Evet.
Ve bunu da tamamen işte bir hani farklı kaynaklardan gelir de doğrulamak için belki bir soru edatıyla sorarsınız ama tek bir kaynağa dayandırıp onun da nereden çıktığı belli, sözün nereden evet. çıktığı belli. Böyle bir beyanatı oldu. Ben tabii onların bu anlamda ortaya koymuş oldukları performansı ibretle izlerken Mehmet abi. Bu arkadaşı, bu zatı sahiplenme telaşında olanların aslında şu anki performansını biraz da özellikle dikkate getirmek istiyorum. Yani nasıl bir böyle cürmü bu kadar meşrut halinde yakalanan bir insanı Türk ordusuna böyle bir iftirayı atan birisinin nasıl bir sahiplenilmesi bu? Nasıl bir bu noktada bir tavır var ortada? Siz ne dersiniz bu konuda?
Hocam bunu daha bence daha özelde düşünmek lazım. Yani bir örnek olay gibi ele almak lazım. Bu çok basit bir şey değil. Yani o insanlar sizce yani şu milletin kırmızı çizgilerine bir şey söylediğinde ne tepki ve ne ses çıkacağını bilmiyorlar mı? Yani bunu bilmeden mi yapıyorlar? Bunu çok iyi bilen insan. Sadece sağlık için değil, odalar bazında konuşalım bunu. Yani değil mi?
Bir o hanımefendi de profesör bu arada biliyorsunuz.
Evet, evet.
Hem de uzun yıllar İstanbul
evet,
Üniversitesi'nde.
Evet, bir oda tahakkümü yok mu?
Var.
Mimarlıkta
evet.
yok mu? Hukukta yok mu?
Evet.
Tıpta var, diğer şeylerde var.
Mühendislikte
aslında
var.
Aslında böyle bir hani statiko diyorlar ya, statiko. Burada da bir statiko var. Ama şimdi bu başka bir siyaset güdülüyor burada. Bakın dikkat edin, milletin genel tepkisini oluşturan ve kısmı azamın aynı fikirde olduğu bir tarafa doğru gidilirken oraya bir dokunuyorlar. Sanki ya onlar da öyle söylemesin gibi. Bak orada genel bir kanaat oluşuyor gibi. Yani bu nedir hocam? Bak başörtüsünde bir kanaat oluştu şimdi değil mi? Bütün toplumu kuşatacak. Bunlar onu istemiyorlar ama sesleri de çıkmıyor. Ama yasak varken hepsi ortadaydı, hatırlıyorsunuz.
Evet.
Şimdi özgürlük geldi, helalleşme geldi. Hiçbirinden de çıkıyor mu? Evet doğru yapılıyor diye. Bunlar da biliyorduk yani Taksim'e gidiyorlardı devamlı. Yasak konsun diyorlardı. Kime yasak konsun diyorlardı? Kendi oda mensuplarına, kendi meslek mensuplarına. Bunlar avukat olmasın, bunlar doktor olmasın, hastaneye girmesin diyen insanlar. Bugün yani işte bunu kanunla serbest yapalım diyenlere destek de vermiyorlar. Kırmızı çizgilerden biri bizim dini değerlerimiz. Bir tanesi bizim bayrağımız, bir tanesi bizim askerimiz mahsus dokunuluyor oraya.
Evet.
Yani bunu anlamak lazım. Bak burada da buna karşı çıkanlar var. Ona göre davranın demeye açıktan söyleyemiyorlar. Bunlarla ifadelendiriyorlar bunu. Tepki koyması gerekli kişiler diyecek ki bu sefer ne diyorsun sen yani? Burada bir konsensüs oluştu yani. Türkiye 20 sene evvelin Türkiye'si değil. 50 sene evvelin Türkiye'si değil. Hayır öyle olsun. Şimdi bir o da düşün hocam. Meslek şeyidir değil mi bu? Bir teşekkülüdür. Kendi meslek erbabının, kendine bağlı olan insanların hakkı ve hukuku için çalışır. Sen kaç defa duydun doktor hakları için? Daha mı çok duydun? Yoksa günlük siyaset bu tip şey çıkarımları mı daha çok şahit oldun?
Hayır, siyasetin de çok hani genel Türkiye siyasetiyle ilgili konular olur. Oralarda bir takım beyanatlarda bulunabilir. Onda bir sıkıntı yok. Ama yani ayrılıkçı siyaset.
Aynen.
Tamamen bir böyle
marjinal siyaset. Ya hocam bir de oda burası yani. Değil mi?
Evet.
Şimdi siz bir odasınız. Bu kadar günlük siyasetin içindesiniz yani. Bu sizin vazifeniz bu değil. Siyaset yapacaksan partiler var. Her türlü parti var. Değil mi hocam? Marjinalinden en sağından soluna kadar partiler var. Girersin orada siyaset yaparsın.
Evet.
Sen meslek odasında siyaset yapılmaz ki hocam. Üniversitede o manada.
Bu siyasetin ötesinde Mehmet abi. Şimdi bir şey söylersiniz gerçekten. Yani ya operasyon yapmasınlar dersiniz. Bu işi şöyle çözelim dersiniz. Şimdi siyaset o konularda farklı pozisyonlar da alabilir zaman zaman. Bu dış politikada da böyle olmuştur. Zaman zaman iç politikada da bazen orada durursunuz, bazen burada durursunuz. Ama çıkıp da siz kendi insanınızın, kendi efendim değerlerinizin en başında gelen askerinizin üzerine böyle bir iftira atarsanız. Bunun çünkü uluslararası yansımaları çok nettir.
Nerede kullanacağını biliyorsunuz.
Evet,
oraya işaret çok, veriyorsunuz.
Çok net bir şey Mehmet abi. Bunu siz söylediğiniz andan itibaren bunu hiç kimse kabul etmez yani. Bu vicdanların kaldıramayacağı bir şeydir. Yani sarin gazı dediler. Saddam'ı da böyle mahkum ettiler. Efendim her şeyi böyle mahkum ediyorlar. Yani işte bu tür bir sindirme harekatı içerisine girdikleri insanları gaz kullandılar. Şöyle yaptılar. Bakın böyle o kimyasal gaz ya da silah, bu tür kimyasal silahlar hep diktatörlerle bir takım böyle hani tarih boyu hatırlamak istemediğimiz insanlar. Gaz odaları mesela Hitler'le ilgili. Şimdi o kimyasal meselesindeki en ufak bir yorum bile yani sizin elinizde tutamayacağınız bir ateş topuna dönebilir. Evet. Yani bunu bilerek konuşuyorsa siz onu ima ediyorsunuz
evet,
anladığım kadarıyla. Bunu bilerek konuşuyorlarsa
ne ses çıkacağını
çok,
bilerek yapıyor.
Ya çok evet. O zaman hakikaten bir böyle acayip bir oyunla karşı karşıyayız yani. Büyük bir tertiple karşı karşıyayız
hep
yani.
Hep öyleydi hocam. Hep öyleydi yani. Ben genel resme bakıyorum. Bir özgürlükçü mü bir insan? Ya her haliyle mi özgürlükçü? Ona bakıyorum. Yani biri şu anda özgürlükçülükten bahsediyorsa, 25 sene evvel yasakçılığı savunuyorsa bu denk gelmiyor hocam yani.
Evet.
Mesela 25 sene evvel siz başörtüsü yasaklansın diyorsunuz. Kıyafetlerinden dolayı kimse eleştirilemez, eleştirilir diyorsunuz. 25 sene sonra İran'da kıyafetinden dolayı insanlara dokunmayın diyorsunuz. Aynı şey.
Evet.
Yani orada da eğer kıyafetinden dolayı eziyet ediliyorsa, burada da edilmişse burada taraftar olurum. Orada olmam diyemezsin hocam.
Evet.
O zaman bir iddian kalmaz.
Evet. Bir ara verelim Mehmet abi. Birazdan devam edeceğiz efendim. Hayrola birazdan tekrar sizinle beraber olacak. Hayrola da tekrar beraberiz efendim. Bendeniz Mehmet Lütfü Arslan, kıymetli ağabeyimiz Profesör Doktor Mehmet Emin Okur'la birlikte ikinci bölümünde Hayrola'nın sizlerle inşallah gündeme dair konuları tartışıyoruz Mehmet abi. Biraz böyle o hani bir Tabipler Birliği Başkanı'nın açıklamalarından aslında çok güzel bir analiz yaptınız Mehmet abi. Onların böyle aslında tutamakları da kalmadı. İşte en büyük tutamaklardan bir tanesi başörtüsü meselesiydi. Ortada bir konsensüs var. Kendi temsilcileri çıkıp bu işle ilgili efendim kanun düzenlemesi yapalım tarzında bir takım efendim şeyler söylüyorlar. Dolayısıyla burasının aslında çok daha böyle radikal bir eylemle tekrar safların birleştirilmesi gerekiyordu.
Evet, evet.
Böyle bir yorum yaptınız değil mi?
Tepki yok ortada. Yani hakikaten kanun çıkaracağım diyor. Şaşırıyorsunuz. Kanun yetmez anayasa diyor diğer taraf. Kimse bir muhalif yok ortada. Herkes ya bir dakika aykırı bir ses çıkarmak lazım diye düşünüyor onlar da.
Evet.
İşte esas sessiz şey onlar. Çoğunluk değiller. Ama bugüne kadar sizin dediğiniz gibi hep azınlık olmalarına rağmen dedikleri olduğu için ilk defa bir kontrada kaldılar şimdi yani.
Evet.
Millet burada niye şimdi askere ya sen bizim için sınır ötesinde bu adamlar niye buradalar ya? Kimle evet. mücadele ediyor bunlar? Bir tarafta terörist var ve silahı nereden geliyor bu adamların? Bir tarafta bizim askerimiz var. Sen orada bir şey beyan ediyorsun. Taraflık beyan ediyorsun.
Evet, evet.
Yani hangi tarafsın?
Kaldı ki işte çok da büyük bir mesleğin mensuplarını
zahmet
altına bırakarak yani.
Hepsini birden.
Evet. Yani. Ve başında da Türk kelimesi
evet,
var yani.
Evet. Evet.
Şimdi burada Mehmet abi tabii bu biraz da can sıkıcı da bir konu. Bazen hani yorum yapmak gerekmez bazı konular için. Hani evladım ağzındaki baklayı çıkar demiş ya.
Evet.
Onun gibi bazıları için ağzındaki baklayı çıkarmak lazım. Ama ne yerimiz müsait ne de efendim evet. Titirlerimiz.
Ama siz o açtınız ya artık. Yok, her şeyi söyleyebilirsiniz.
Her şeyi söyleme imkanımız var Mehmet abi. Hakikaten hakkımız evet. var. Çünkü bunda bir hikmet var diye insanlar. Evet. Bu da tabii bir ayrıca garayip bir şey. Çünkü önce bir manaya bakmak lazım. Sonra kim söyledi ona bakmak evet. lazım. Mevlana'nın da böyle bir efendim şeyi vardır ya. Dolayısıyla ortada aslında belki çok da konuşulacak. Tam tersi lanetlenecek bir şey vardır. Biz ona olmasa şimdilik geçelim. Mehmet abi şimdi malum uzun zamandır bir baba yiğit aranıyordu. Bu TOK araba meselesi, yerli ve milli araba meselesi. Bunun hikayesi aslında ta 60'lara kadar gidiyor. Bence orada hani bir şey var ya işte benzini bitti de o yüzden yürüyemedi falan filan hikayesi.
Hikaye bunlar.
Halbuki onlardan daha ziyade bence adının bence çok da adı devrilmiş ya arabanın adı. Oradan belki çok da yol bulamamış olabilir.
Niye ne devrimi diyerek o 27 Mayıs kastediliyordu orada. Bildiğimiz
tabii.
O solcu ya, devrimi değil.
Evet 27 Mayıs devrimini evet. kastediyorlardı. Ama o şeyde çok hani benzin koymayı unutmuşlar da o yüzden yürümemiş. Dolayısıyla rafa kaldırılmış hikaye yani o.
Ya hocam o şöyleymiş yani bu araba hakikaten çok çabuk yapılmış aslında. Yani çok çabuk böyle hatta bu TOK'tan daha çabuk yapılmış. Orada da benzin her yerde yok. O da özel bir benzinle çalışıyormuş. Yüksek oktanlı her yerde bulunmayan sadece Ankara'da varmış o benzin. Bu uçaklarla getirmişler bunları yük uçaklarıyla. Fakat depoyu doldurmamışlar. Çünkü uçarken bir şey tehlikesi olabilir diye. Alevlenme tehlikesi olabilir diye. Depoyu benzin koymayarak gelmişler. Oraya indiklerinde de Eskişehir'de onun benzini yok. Ama aslında o arabayı söylemiş erbabı da. Bu yaptırmazlar. Size bu arabayı yaptırmazlar.
Evet.
Mesela araba yapılmış.
Evet.
O bir i̇şte, egzajere etmek için.
Mesele o evet. Mehmet abi. Evet.
Oradan bir engel teşkil evet. ediyor. İşte yoksa o koyarak üstüne gidecek.
Evet, evet. Kesinlikle. Tam da bu mevzu yani. Bu size bu arabayı niye yaptırmazlar? Evet. Çünkü bir ekosistem var. O ekosistem içerisinde pasta bölüşülmüş, paydaşlar var. Kendilerine göre efendim taraflar var. Buradan evet. şimdi aslında TOK niye bu zamana kadar gecikti de daha yeni hatta orada da birçok aktör çekildi efendim tekrar birilerini ikna etmeye çalıştılar ve nihayet bir yere kadar geldi. Bundan sonrası da aslında çok daha büyük bir sürecin maceralı bir sürecin Doğru. aslında ilk adımları bunlar. Ne olacak bundan sonra sizin evet. kanaatiniz? Siz ben arabanızı sattığınızı ve onu almak için beklediğinizi de biliyorum bu arada.
Neyi almak için hocam?
TOK alacaksınız değil mi Mehmet abi? Yoksa karnım tok mu diyorsunuz o işe?
Yok bilmiyorum şimdi ne alacağımızı da. Şu anda idare ediyoruz. Gerçi bazı arkadaşlarla görüşüyoruz. Sen beni al diyoruz. Almadığı oluyor. Neyse onlara girmeyelim.
Yok Mehmet ben sabah söyledim alayım dersin. alayım dedim. Sonra da değiştirdim yine fikrimi evet, yani. Evet.
Şöyle hocam. Bu büyük bir mesele. Yani bizimle de alakalı işte bizim hani bilimsel şeyimizle alakalı sanayi devrimi diyoruz. Biz bir şey başlatıyoruz orada değil mi hocam? Anlatırken siz de oradan başlıyorsunuz. İşletmecilik, yönetim tarihi, kalın
çizgileriyle. Her şey bununla başladı diyoruz
hatta. Dünya değişti. Evet. Dünya eskisi gibi olmadı. Tüfek icat oldu, mertlik bozuldu. Buhar makinesi keşfedildi. 1768 evet ne oldu? Sanayi devrimi oldu. Bu endüstri 01'dir hocam. Değil mi? Sonra
1-0, evet.
Endüstri 1-0. Sonra endüstri 2-0. Elektrik, petrol,
elektronik.
Evet. Elektronik. Sonra internet, sanal alem 4-0, 5-0. Şimdi bütün bu çizgiye baktığımızda biz şu kanaatteyiz ki biz endüstri 1-0'ı kaçırdık. 2-0'ı da kaçırdık. 3-0'ı da, 4-0'ı, 5-0'ı yakalama imkanımız var.
Var, evet.
Hem de bunu yakalamak, endüstri 1-0 yakalamaktan daha kolay.
Yani o bir de 1-2-0'ı, 3-0'ı aşman gerekmiyor. Yani o
evet,
yani oradan yolun direkt, başından başla demeyecekler
şimdi
sana.
Şimdi tam da işte bu TOG dediğimiz mesele de elektrikli araba. Bak hep benzinli arabalardı. Onlarda biz bir şey yapmadık ama elektrikli arabayı 3 senede yapabildik. Değil mi hocam yani? Şimdi yakalamış oluyoruz aslında ve daha önemli bir şey var hocam bu büyük resme ve seyre baktığımızda. Biz daha evvel montaj sanayiyle araba ürettik. Değil mi hocam? Kendi arabalarımızı.
Tabii,
Renault da burada üretiliyordu.
Şu an hakikaten Avrupa'nın en büyük belki araba üreteceğinden birisiyiz.
Daha evvel de ürettik. Tofaş Kuş serisi. Onu kastetmiyorum.
Hmm, tamam.
Tofaş Kuş serisi. Serçe, Şahin, Doğan, Kartal. Şimdi biz bunları ürettik montajla. Fakat öyle bir üretiyorduk ki bunları biz.
96'da sizin Doğan'ınız mı vardı Mehmet abi?
Evet, Doğan var. Hepimiz o vardı. Şahin Doğan'dı. Lütfü
evet,
hocam.
Evet, Doğan.
Yani başka
bir
şey değildi.
Bir yağmurlu Şubat günü beni Ziverbe'den aldığınızı unutmuyorum. Oradan Hüdayi Bey
getirmiş. Her şey orada başladı diyorsun. O da bir devrimdi.
Evet. Oradan Abdullah hocamızın sohbetine gelmiştik. Salı akşamı Hüdayi'de. Evet. Nereden
hocam,
nereye?
Hocam nereden nereye? Şimdi şöyle hocam. Biz orada o arabaları alıyorduk. Ve nasıl alıyorduk hocam biliyor musunuz? Bir sene bekliyorduk o arabaları almak. Sıra gelmesini bekliyorduk.
Parasını peşin ödüyordunuz.
Parayı peşin ödeniyordu.
Allah Allah.
45-50 bin dolar hocam. Bak o arabanın o teknolojiye sahip. Yani böyle şey yapardık yani. Eğer 5 vites opsiyonel. Yani 4 vitesli 5 vitesli.
Evet.
Camlar böyle elle açılmalı. Klima lüks yok.
Yok. Evet.
Ya böyle bir arabaya 45-50 bin dolar bir sene evvelden keş para verip sıraya girilirdi.
Evet.
Ve bu araba çıktığında prim yapar ve satılırdı. Yani bazıları da hani altına dolara yatırır gibi arabaya yatırıp satarlardı bu arabayı. Hmm. Fakat bu araba gümrük duvarlarının arkasında iş yapardı hocam.
Hmm.
Geçtiğinde kim alacak? Aynı fiyata adam BMW, Mercedes alabilir. Fakat şimdi TOG öyle değil. Zaten öyle olursa biz zaten yine iş yapamayız.
Tabii,
sen
öyle.
De almazsın,
evet.
Ben de almam.
Özel tüketim vergisiyle ilgili muhakkak bir düzenleme yapılacak.
Vergiyi de kastetmiyorum. Bugün dünya küresel ya hocam.
Evet.
Sen eğer dünya kalitesinde ve dünya fiyatında bir şey üretmiyorsan yandaki kasabaya bile satamazsın. Çünkü yandaki kasaba dünyanın her yerinden mal alıyor.
Evet.
Bizim bunu üretiyor olmamız bütün dünyaya da satıyor olmamız anlamına gelecektir. Çünkü ben bile almam diğer türlü. Tamam mı? Niye? Kalite ve fiyat dengesi. Bugün biz dünyada her mal bize geliyor hocam. Hatta tarım ürünleri bile geliyor. Ya
evet.
Arjantin'den elma geliyor, İran'dan karpuz geliyor. Oradan bir şey geliyor.
Küreselleşme böyle bir şey.
Böyle
yani.
Bir şey.
Ekonominin
yani.
Küreselleşmesi.
Ve çabuk ulaşıyorsun.
Evet.
Ve dünya fiyatı oluşuyor. O zaman sen üretim yapacaksan dünya kalitesinde de bu işi yapabilmen lazım. Biz bu korona oldu hocam. Bir istişare grubu olmuştu. Rektörler falan var. Bir özel üniversite rektörüyle konuşuyor. O dedi ki büyük bir fırsat var önümüzde dedi. Biz uzaktan eğitime geçtik şu anda dedi. Ondan sonra işte İngilizce setlerimiz oluştu dedi. Şunlar oluştu dedi. Her uzaktan eğitim verebiliyoruz. Büyük bir fırsat dedi. Biz dedi bütün dünya bizim artık dedi ulaşabileceğimiz bir öğrenci kitlemiz haline geldi dedi. Geçti bana geldi sıra. Dedim hocam sen hep bir tarafı görüyorsun. Aynı zamanda bütün dünya senin rakibin oldu dedi.
Evet.
Ben niye şimdi Harvard'dan, Oxford'dan diploma almayayım da onlar da uzaktan eğitim yapıyor.
Evet, evet, buyurun,
senin falanca üniversiteden alayım deyince böyle bir kalış oldu yani. Ya evet, şimdi evet. Durum bu. Bütün dünya rakibimiz, bütün dünya pazarımız.
Evet. Şöyle bir şey var yalnız Mehmet abi bu TOG meselesinde. Bu zamana kadar bir baba yiğitin çıkmamasının da belki altında yatan esas etken. Bu işin bir ekosistemi oluştu. Oluşmuş. Şimdi Anadolu'nun en ücra kentinde bu bahsettiğin Kuş serisinden başlayarak üretilen montaj arabaların hepsinin yedek parçası da bulunur.
Doğru.
Bir şekilde efendim onunla geçinen yan Doğru. sanayi vardır. Bu işe efendim hayatını koymuş insanlar vardır. arabayı bilen, arabanın bir şekilde efendim her türlü aksamını ya da arızasını giderebilecek olan bir know-how da oluşmuş. Çok ciddi bir efendim o işten ekmek yiyen kesim de var. Şimdi aslında bunun bir anlamda değişmesi, bu yani pastanın aslında yiyicilerinin değişmesi, bir anlamda böyle bir sermaye transferi, yeni bir, buna yaratıcı yıkım diyorlar. Yani bir şeyi yıkıyorsunuz ama yepyeni bir şey çıkıyor oradan. Onun gibi bir şey aslında bu TOG'un gelişi. O açıdan biraz hani sıkıntılı, dur bakalım ne olacak, bu hakikaten değişim olabilecek mi tarzında herkesin bir ihtiyatla beklemesinin altında yatan aslında biraz da sebep o. Ben şunu soracağım burada sizin fikrinizi öğrenmek açısından. Şimdi Anadolu sermayesi dediğimiz, bir ara hani böyle bir Müslüman kalvinistler, Anadolu kaplanları, Müslüman kalvinistler vardı, evet, hani Kayserilerle böyle bir muhabbet olmuştu. Onu da biz hatta ele almıştık şeyde, hatırlıyorsanız Hayrola'da. Evet, şimdi bu yerli sermayenin geleceği açısından bu girişim nasıl bir yere oturuyor? O konuda bir fikriniz var mıdır?
Hocam bunu yani bu niye o montaj sanayinde üretiliyordu da şimdi? Yani şöyle, yani 45 bin 50 bin dolara bir araba satıyorsunuz, maliyeti 10 bin dolar. Bir kar şeyiniz var sizin orada. Şimdi bu ürettiğiniz arabada...
Ötekelsiniz.
O kadar bir kar marjı olmayacak. Ve adam şunu düşünüyor. Yani ben niye bu sanayiye, araba sanayisine yatırım yapayım? Şuraya bir arsaya, şeye yatırım yapsam, müteahhitlik yatırımı yapsam, bu şu kadar misliyle bana dönerken niye buraya yatırım yapayım şeyi vardı, tereddüdü vardı. Burada da devlet devreye girdi. Yani tamam mı? Ya devlet girdi bunları biraz teşvik etti. Hangi donelerle teşvik etti? Görünen var, görünmeyen var ve bu ortaya çıktı. Bunun yaşaması lazım, devam etmesi lazım, rekabetçi olması lazım.
Hayır, böyle bir ihtiyaç bu yerlilik ve millilikten kaynaklanan bir ihtiyaç mıdır?
Şöyle hocam, hem yerlilik millilik derken bakın, cari açığımız var bizim değil mi? Cari açığımızda 3 tane kalem var. Bu 3 kalemin belki tek başına tamamı cari açığın tamamını kapsar. Bunun bir tanesi elektronik aletlerdir. Cep telefonudur, laptoptur vesairedir. Burada yerli,
bir tanesi petroldür.
Yerli milli markanız yoksa hocam, siz bütün paranız gider dışarıya.
Evet.
İki, enerjidir. Evet. Enerji derken ister petrol, ister doğalgaz, ister hidroelektrik, ister başka bir şey. Yine büyük bir kısmı, ki öyledir bizim kalemimiz. Enerji kendiniz üretmiyorsanız, evet, dışarıdan alacaksınız. Üç, otomotiv hocam. Eğer otomotivi kendiniz üretmiyorsanız, kendi markanız yoksa hepsini dışarıdan alıyorsunuz zaten.
Evet, siz sadece montaj sanayi kurmuşsunuz.
Yani evet. Şimdi bunların hangisine yatırım yapsak bizim uzun vadede bizi kurtaracak şeydir. Evet. Ve enerjiye gelelim hocam bak. Enerji, doğalgazımızı çıkarmaya başladık. Petrolümüzü çıkarmaya başladık. Enerji, su, hidroelektrik yatırımlarımız, rüzgar enerjisi HES'ler. Yatırımlarımız,
evet.
HES'ler. Dalga enerjimiz, güneş enerjimiz. Türkiye 300 gün güneş alır hocam. Biz Norveç değiliz, İsveç değiliz. 300 gün güneş alır. O güneş panellerinin gitgide arttığını görüyorsunuz siz de.
Evet, evet.
O pervanelerin, şeylerin. Türkiye dünyanın en büyük rüzgar alan bölgesidir. Dünyanın bütün suları buradan çıkar, ya Karadeniz'e atar, ya Akdeniz'e akar, ya Mezopotamya'ya akar. Bunlara, şimdi burada da bir mücadele yok mu hocam?
Evet, zaten şöyle bütün bakın, mücadele bu.
Tamam mı?
Hatta şeye bağlayalım Mehmet abi. Türk askeri kimyasal kullanıyor diyenler, aynen, de aslında, aynen, buraya işte bu mücadelenin bir maalesef aktörü durumundalar
hocam
yani.
Bak daha evvel 1900 biz biliyorsunuz Dünya Savaşı oldu. Birinci Dünya Savaşı. Sonra İkinci Dünya Savaşı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yeni bir dünya kuruldu. Bu dünyada işte NATO, Varşova Paktı vesaire falan ve biz ondan sonra Amerikan yardımları başladı. Süt tozu yardımı, gıda yardımı, şu yardımı, bu yardımı. Sonra bizim 3 tane devlet adamımız Amerika'ya gidiyor. 58 yılı herhalde. Amerikan başkanından randevu alıyorlar ve diyorlar ki bize diyorlar sanayi yatırımı yapmak istiyoruz. Bize sanayi için destek verin. Amerikan başkanı diyor ki bizim size biçtiğimiz rol bir tarım ülkesi olma rolüdür.
Evet.
Yani sen diyor ki incir sat, fındık sat, tütün sat. Yani 15 ton, 15 bin kilo pamuğu gönder bana. Ben sana bir tane radyo vereyim, televizyon vereyim. Al git onu diyor. Yani 15 bin kiloyu sat. Yerine 700 gramlık cep telefonu al. O zaman cep telefonu yok da yani.
Evet, mesela.
Ona
evet,
muadil. Onlar da Diyorlar hayır biz sanayiye yatırım yapacağız. Gidiyorlar. O üç kişi kim biliyor musun hocam? İki sene sonra o üç kişi Zorlu, Polatkan, Menderes.
Asılanlar.
Tamam mı? Evet. Ha, biz bunu gördük. Bundan sonraki mücadele devam ediyor hala.
Evet.
Hala devam ediyor. Ama bugün bir fırsat var hocam. Nüfus olarak bir fırsat var. Know-how olarak bir fırsat var. Sermaye olarak bir fırsat var. Bizim Cumhuriyet'in ilk döneminde de sermaye yoktu ki halkın elinde. Bir yatırım yapsın. Devlet ne yaptı? Demir, çelik üretmeye başladı. Sümerbank üretmeye başladı. Kumaş üretti.
Eti maden kuruldu.
Yani evet. Kim kuracaktı ki bunu zaten hocam?
Evet, evet. Yok ben onu şu açıdan da değerlendiriyorum Mehmet abi. Şimdi Amerika'nın da kalkınma sürecine baktığımız zaman bütün büyük devletlerin kalkınma süreçlerinde devlet o aktör olma vasfını, öncü olma vasfını hiçbir zaman için elden bırakmıyor. Bu böyledir zaten yani.
Ama
yani
işletmeci bize, değil.
Evet. Evet, işletmeci olmaması gerekiyor ama başlatıcı, evet, regüle edici ve düzenleyici olarak hep böyle bir göz olarak orada durmak zorunda. Diğer türlü işte bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler, o piyasa aldatmacası yok böyle bir şey. Evet. Böyle bir dünya yok yani. Evet. Dolayısıyla burada da devlet çok doğru bir şey yapıyor. Hem TOGG'uyla hem diğer efendim teşebbüsleriyle. Ama buralarda da bizim hani birim insana da, kendi birim insanımızın da işte efendim alayım daireyi şurada işte benim için bir garanti olsundan daha ziyade daha böyle müteşebbis, daha böyle hani elini taşın altına sokacak girişimcilik anlamında biraz daha belki
doğru hocam,
öncü olmak gerekiyor. Bu... Yani işin hani hep böyle amel boyutunu konuşuruz Mehmet abi. İyi Müslüman olmak, işte efendim iyi insan olmak noktasında hep böyle işler de böyle işte fıkıh kitaplarında, ilmihal kitaplarında anlatılanlar şeklinde ifade edilir. Ama bu manadaki bir mücadelenin bir aslında neferi olmak, yani böyle bir gaye ile ticaret yapmak, böyle bir gaye ile işte efendim
niyetle
böyle bir niyetle yola çıkmak hakikaten belki de ibadetlerin en makbullerinden yani.
Doğru söylediniz hocam. Bizi aslında hani o zaman şöyle bir şey var. Daha evvel de konuşmuştuk. Hani kalbinizin falan dedin. O protestan ahlakı meselesi.
Evet.
Hani protestan ahlakı daha farklı bir şey yani. Hem hayır işi yap diyor, hem paranı kazan diyor vesaire. Bir taraftan da onlar bizim diyoruz ki öyle bir yere geldik ki bizim eski olan ahlakı terk ettik. Protestan ahlakını da ya bu protestan ahlakı diye
uzak durduk. Almıyoruz zaten.
Hiçbir ahlaksız şey kalmadı. Kaldık. Yani şimdi evet. Şöyle bir anlayış oluyor hocam. Ben en üst derecede kar etmeliyim. Kara borsacılık da buradan çıkıyor. Bak daire ve araba fiyatları artıyor. Ne sebebi biliyor musun hocam? Bir yatırım enstrümanına dönmesi bunların.
Evet.
Adamın parası var.
Havayici Asya'dan çıktı. Aha. Tamamen bir yatırıma dönüştü.
Parası var. 5 daire birden alıyor.
Evet.
Araba alıyor. Bak hocam şey çıktı. O kilometre satılamayacak.
Evet.
O çıkınca fiyatlar biraz daha durdu, stabil hale geldi. Ya 6-7-8 tane lüks araba alıyor adam. Oraya depoluyor. Niye bu çok kar ediyor diyor. Bu dövizden altından daha çok kazandırıyor diyor.
Evet.
Tamam mı? İşte faizden daha çok getirisi var diyor. Buna kara borsacılık diyoruz biz. Tamam mı? Fahiş.
İhtikar.
Ve evet. Bu hocam oraya buraya para yatıran adamlar var ya işte şu kadar kazandıracağız. Hala dönüyor hepsi. Yok işte Çiftlik Bankı'ndan tut bilmem ne yatırımlarına kadar. Buradaki şey nedir hocam? Bir koy on al.
Evet.
Ya böyle bir dünya yok.
Bu da tam işte aslında işte o açgözlülük, ya, hırs.
Ya.
Yani o hani tam da belki dinin, tasavvufun, marifetin, maneviyatın lazım olduğu nokta tam da burası işte. Bu insanı ehlileştiremezseniz, bu insanı neyi niye kazanması gerektiği noktasında bir terbiyeye sahip kılamazsanız bunların hepsi olacak Mehmet abi. Ondan sonra da biz kendimiz bir taraftan Müslüman gibi ferdi hayatımızı devam ettirip öbür taraftan kapitalist gibi iş dünyasında boy göstermeye devam edeceğiz. Mehmet abi bu konuyla ilgili inşallah önümüzdeki haftalarda yine olur, konuşmaya devam edelim. Çok böyle derine daldım Mehmet abi. Yani böyle
ama hayrola, siz beni oraya ittiniz
yok,
biraz.
Yok ben hayrola deyince böyle insanların yüzünde böyle bir tebessüm oluşuyor. O ne güzel falan. Siz de şimdi Türkiye'nin bir böyle iktisadi mücadelesinden aldınız efendim.
Dünyanın sanayi ahlaka, devrimindeki.
Protestan ahlakına kadar. Yani çok ağır oldu ya. Ya bizden böyle bir şey beklemiyorlardı Mehmet abi onu söyleyeyim. Hani soruyorduyuz ya Anadolu'da
size,
geziyorsunuz ediyorsunuz diye.
Siz bir gezin bakalım tekrar bir tura çıkın ne diyecekler.
Bu ikinci turda mı?
Evet.
Çok istifade ettik hocam. Endüstri 1-0, 2-0, 3-0.
0-0. Hocam onu da konuşmak lazım, onu da konuşmak
tabii,
lazım.
Tabii. Bizim yoksa, zaten özelliğimiz var. İşte o saçmalama hakkımız da var ya.
Diyecekler ki hep bunlar böyle konuşuyor. Ya, bir konuşma işte sanayi diyorsun, endüstri sıfırlar diyorsun. Ha bir şeyler de var.
Ondan sonra hop maneviyata tasavvuf atlıyorsun falan. Atlıyorsun.
Tabii. Bu biraz.
İşte bu profesör olmanın getirmiş olduğu yok, bir saçmalama hakkı. Yok, estağfurullah. Evet. Yok ben eskiden de saçmalarım mı diyordunuz bana?
Hep öyleydi zaten.
Estağfurullah. Biz de diyoruz ki Mehmet abimiz her zaman hikmetli konuşmayı seven bir büyüğümüzdür. Kendisiyle tekrar bir programa başlamış olmaktan memnunuz. Evet. Bundan sonraki süreçte de inşallah Rabbimiz mesul olmayacağımız, işitenlerin de istifade edecekleri böyle sözler sarf etmeyi hepimize nasip eylesin.
Hocam biz saçmalamayı şöyle görüyoruz yani saçma deyince. Yani elimizde bir takım hakikat tohumları var. Onları saçalım. Saçalım. Nerede ne biter bizim işimiz değil yani.
Eyvallah Mehmet abicim. Evet. Tamam oldu aldık kabul ettik. Efendim bir sonraki ayrılığında buluşmak ümidiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz.